Bir de geçmiş dünya vardır. Petrus 3 dünyayı bir arada sunar. Şimdi 1 numaralı dünyaya, yani eskiden var olan dünyaya bakalım. 2. Petrus 3. bölüm 5 ve 6. ayetlerde ne var ki göklerin çok önceden Tanrı'nın sözüyle var olduğunu, yerin sudan ve su aracılığıyla şekillendirildiğini bile bile unutuyorlar. O zamanki dünya yine suyla, tufanla mahvolmuştu der. Petrus onların bu konuda bilerek, isteyerek bilgisiz olduklarını söyler. Bu sözler birçok bilim adamını ve profesörü kötü bir ışık altına getirmektedir. O zamanki dünya yine suyla, tufanla mahvolmuştu diyor. Yani dünyanın içindeki insanlar ve hayvanlar yok olmuştu. Bu Adem'in yeryüzüne konulmasından önceki dünyadan da söz ediyor olabilir. Nuh'un zamanındaki tufandan da söz etmesi mümkündür. Bu iki görüş arasında uzun süre gidip geldim ama şimdi ikisinde de karar kıldım. İlk görüşe gelince birçok tanrı bilimcinin Yaratılış 1. bölüm 1. ayetle Yaratılış 1. bölüm 2. ayet arasında bir aralık olduğuna ve o zaman büyük bir felaket olduğuna inandığını söylemek isterim. Günümüzde bu görüş bilim adamı olan Hristiyanların çoğu tarafından genelde reddedilmektedir ancak bilim adamları yıllar geçtikçe görüşlerini de değiştiriyorlar ve ben henüz onların düşüncesine katılmaya hazır değilim. İnsan yeryüzüne konulmadan önce Adem'den önceki dünyada bir yargı gerçekleşmişti. Neler olup bittiği hakkında Yeşaya 14. bölüm 12, 13 ve 14. ayetlerde bir bildiri vardır. Ey parlak yıldız, Seher'in oğlu, göklerden nasıl da düştün? Ey ulusları ezip geçen, nasıl da yere yıkıldın? İçinden göklere çıkacağım dedin. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. Safon'un doruğunda ilahların toplandığı dağda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak, kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım. İblis Tanrı'dan farklı olmayı istemişti. İblis Tanrı'nın yerini almak istedi. Ve yeryüzünde de küçük tanrılar olmayı isteyen pek çok insan var. Kendi kurtuluşlarını sağlamak için çalışan herkes teorisi, kendisinin cennet için yeterince iyi biri olduğu olan kutsal bir tanrı ile karşı karşıya olduğu gerçeğini görmezlikten gelen herkes için geçerlidir. Bu kişiler insanın günahlı olduğunu, insanın kayıp olduğunu, Tanrı'nın kendisi için bir kurtuluş yolu sağladığının bilincine varmıyor gibi yaşarlar. Rab İsa benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez demiştir. Bunu söyleyenin Tanrı insan olduğunu unutmayın. Siz babaya kendi başınıza gidebileceğinizi düşünüyorsanız aslında biraz çekil bakalım Tanrı. Senin yanında oturmaya geliyorum çünkü ben de bir Tanrıyım dersiniz. Gördüğünüz gibi bu iblisin arzusuydu ve iblis Lucifer Seher'in oğluna katılan büyük melekler kalabalığının da cennetten atılmasına neden olan bir yargıyla karşı karşıya kaldı. Diğer bir olasılık da Petrus'un Nuh'un zamanında gerçekleşen suyla yargıdan söz edişidir. Petrus'un hangi yargıdan söz ettiğini birkaç önde gelen kutsal kitap bilginine sordum. Aralarında görüş ayrılıkları vardı ancak çoğu Nuh'un zamanındaki tufandan söz ettiğini düşünüyordu. Bence burada önerilen şey de kesinlikle budur. Tufandan önceki uygarlık tufanla yok edilmişti ve bunun hakkında bol bol kanıt bulunmaktadır. Kildanilerin antik Ur kentinin bulunduğu yerde yapılan kazılar burada birkaç uygarlığın yok olduğunu göstermektedir. Kazıda arkeologlar tufan yüzünden üzerinde epey çöküntü olan büyük miktarda kum ve çamurla karşılaşmışlardır. Sonra bütün bunların altında çok yüksek bir uygarlığın kalıntılarını buldular. Ben şahsen Elçi Petrus'un direkt olarak Nuh'un zamanındaki tufandan söz ettiğini düşünüyorum ve yeryüzünün de böylesi bir tufan hakkında bol bol kanıt içerdiği de kesindir. Petrus'un bu yargı zamanında mı yoksa Nuh'un zamanındaki yargıdan mı söz ettiği bir tahmin konusudur. Dünyanın ne zaman suyla, tufanla mahvolduğu konusunda hangi görüşü savunduğunuz fark etmez. Önemli olan geçmişte bir zamanda bunun gerçekleşmiş olduğudur. Büyük bir felaketin gerçekleştiği hakkında bol bol kanıt bulunmaktadır. Şimdi Elçi Petrus 2 numaralı dünyayı yani şimdiki dünyayı sunacaktır. Siz ve ben 2 numaralı bu dünyada yaşıyoruz. 2. Petrus 3. bölüm 7. ayette şimdiki yer ve göklerse ateşe verilmek üzere aynı sözde saklanıyor. Tanrısızların yargılanarak mahvolacağı güne dek korunuyorlar der. Bu ayet şimdiki yeryüzünün ateşle mahvolmak üzere saklandığını söyler. Bu arada bunun çok ilginç bir deyim olduğunu söylemek isterim ve sadece ateş için değil, ateş ile korunduğu anlamına da gelir. Burada önerilen düşünce şimdiki dünyanın içinde yaşayan, onu mahvedebilecek güçler olduğudur. Tanrı göklerden ateş yağdıracak değil, bu dünya kendi yargısını içinde taşımaktadır. Bunu günümüzde ne kadar da iyi görebiliriz. Sizler ve ben bir barut fıçısının ya da daha açık konuşursak bir atom bombasının üzerinde yaşıyoruz. Bir daha asla bütün dünyayı yok edecek bir tufan olmayacaktır. O yargı yaşandı. Su geçmişte var olan dünyayı yok etti. Şimdi var olan dünya başka bir yargı için, ateşle yapılacak bir yargı için saklanmaktadır. Yani dünyadaki şimdiki düzen geçicidir. Bir başka yargıya doğru ilerlemektedir ve Petrus 10. ayette bize bu konuda çok daha ayrıntı verecek. Saklanıyor sözcüğü Rab İsa Mesih'in kendisi için hazineler biriktiren adam hakkındaki öyküyü anlatırken kullandığı sözcükle aynıdır. Tanrı bu evreni nasıl yarattığının sırrını saklamaktadır ve insan Tanrı'nın gizli hazine evine zorla girmiş gibidir. İnsan gerçek bir Pandora kutusu açmış gibidir ve günümüzde düşünen insanlar korkmaktadırlar. Atom bombası üzerinde çalışan bir uzman, Dr. Urey diye bir uzman, birkaç yıl önce bir dergide bir makale yazdı ve "Ben korkmuş bir insanım ve sizi de korkutmak istiyorum" sözleriyle bu makaleye başladı. Ünlü devlet adamı Winston Churchill "Zaman kısa" demişti. Ünlü bir derginin editörü Bay Luce savaştan sonra ülkelerine ilk dönen bir grup müjdeciye hitap ederken konuşmasını bir kentte yapıyordu. Çin'de bir müjdecinin oğlu olarak küçük bir çocukken babasıyla sık sık Mesih'in 1000 yıllık dönemden önce geleceği konusunda konuştuklarını ve kendisinin bu öğretiye inanan bütün müjdecilerin fanatik olmaya yatkın olduklarını düşündüğünü söyledi. Ve sonra "şimdi bu görüşte bir gerçek olduğunu düşünmeye başlıyorum" dedi. Amerikalı tarihçi Dr. Charles Beard, dünyanın her yanında geleceğin ufkunu tarayan düşünürler ve araştırmacılar, uygarlığın değerlerini değerlendirmeye ve geleceği hakkında varsayımlarda bulunmaya çalışıyorlar der. Başka bir uzman olan Dr. William York, 5 kıtanın duvarındaki el yazısı şimdi bizlere yargı gününün yakın olduğunu bildiriyor demektedir. Felaket borazanının sesi fazlasıyla kulağa gelmektedir. Zaman kısa. Wells adındaki bir düşünür "bu dünyanın sonu yakın, adına hayat dediğimiz her şeyin sonu yakın" diye yazar. General Douglas MacArthur "son fırsatımızı da kullandık" der. Eski cumhurbaşkanlarından Eisenhower "dünyanın her yerinde ahlaksal bir yenilenme olmadan bizim için bir umut yok" der. Bir gün atom bombasının patlamasıyla hepimiz toz olacağız. Bir üniversite dekanı olan Dr. Nicholas Butler "son çok uzaklarda olamaz" der. Yaşamın her düzeyinde insanlar bu şekilde konuşmaktadırlar. Kutsal kitaba inanan ve bütün bu yıllar boyunca dünyanın üzerine gelmekte olan yargı ve dünyanın nasıl yok edileceği konusunda çok açık bilgi almış olan siz ve ben ayık ve uyanık olmalıyız. Beni yanlış anlamayın. Tanrı'nın dünyayı yok etmek için atom bombasını yöntem olarak kullanacağını söylemiyorum. Sadece insanların sonunda 2. Petrus'taki bu ayetin anlamlı olduğunu anladıklarını söylemeye çalışıyorum. Tanrı'nın bu evreni yok etmesinin yolu sadece mantıklı değil, aynı zamanda da bilimseldir. 2. Petrus 3. bölüm 8. ayette "sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki Rabbin gözünde bir gün 1000 yıl, 1000 yıl bir gün gibidir" der. Burada yeryüzünün ve göklerin yok edilişinin Rabbin gününde gerçekleşeceği açıktır. Rabbin günü büyük sıkıntı zamanının 7 yılını ve Mesih'in yeryüzündeki 1000 yıllık egemenliğini de içeren bir zaman dönemidir. Rab İsa büyük sıkıntı zamanının sonunda yeryüzüne dönüp egemenliğini kurduğunda yeryüzünü yenileyecektir. Ancak bu kalıcı bir yenileme olmayacaktır. Büyük sıkıntı ve 1000 yıllık egemenliğin sonunda Petrus'un sözünü ettiği gibi yer ve göğün yok oluşuna dek bu gerçekleşmeyecektir. Gördüğünüz gibi Rabbin inanları göğe alışı yarın bile gerçekleşse yeryüzünün yok edilmesi hala 1007 yıl sonra gerçekleşecektir. Tanrı sabırlıdır. 2. Petrus 3. bölüm 9. ayette bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor der. Tanrı sabırlıdır, tahammülü yüksektir. Hiçbir şeyi aceleye getirmiyor. Ne de olsa arkasında ezeliyet ve önünde ebediyet var. Tanrı'nın zaman hakkında endişe ettiğini zannetmiyorum. Onun için 1000 yıl bir gün ve bir gün 1000 yıl gibidir. Ama burada söylemek istenilen son yargı yeryüzü ve gökyüzünün yok oluşunun gelmekte olduğudur. Bu arada Tanrı'nın her yerdeki insanlara tövbe edip kendisine dönmek için çok daha fazla fırsat verdiğini söylemek istiyorum. İşte değerli dostum, Tanrı sözünü insanlara bildirmemizin nedeni budur. İnsanlar Petrus'un ilk mektubunda 1. Petrus 1. bölüm 23. ayette diyor ki "çünkü ölümlü değil ölümsüz bir tohumdan yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz." Tanrı kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor. Sizin mahvolmanız Tanrı'nın isteği değildir. Petrus mektubunu yorumluyor olmamızın sebebi çok basittir. Tanrı sizin yargının altına girmenizi istemez. Ölümden yaşama geçmenizi istiyor ve siz bunu yapabilirsiniz. Ona dönüp Tanrı'nın sizin için olan harika, eşsiz kurtuluşunu kabul etmeniz yeter. Tanrı'nın sizi sevmesine engel olamayacağınızı biliyor musunuz? Siz onun sevgisini reddedebilirsiniz ama Tanrı'yı sizi sevmekten alıkoyamazsınız. Yağmurun yağmasını da engelleyemezsiniz ama yağmur damlalarının üzerine düşmesini engellemek için bir şemsiye açabilirsiniz. Aynı şekilde Tanrı'nın sevgisini yaşamamak için bir aldırmazlık şemsiyesi, bir günah şemsiyesi ya da asilik şemsiyesi açabilirsiniz ama Tanrı'yı sizi sevmekten alıkoyamazsınız. Grek mitolojisinde söylediklerime örnek oluşturan bir öykü bulunur. Genç bir adamın harikulade bir annesi vardı. Ama Tanrı yolundan çok uzak bir kıza aşık oluyor. Tanrı yolunda yürümeyen kız oğlanın annesinden nefret ediyordu ve onun varlığına da katlanamıyordu. Çocuğun annesi kızı azarlamıyordu ama kadının karakteri ve varlığı kız için bir azar oluşturuyordu. Yine de çocuk kıza deliler gibi aşıktı çünkü kız çok güzeldi. Ve sonunda ona kendisiyle evlenmesi için yalvardı. Kız tek bir şartla seninle evlenirim dedi. Şartım da şu: annenin kalbini kesip bana getireceksin. Çocuk deli gibi aşıktı ve öylesine çaresizdi ki bu şeytani işi yapacak kadar alçaldı. Annesini öldürdü, kalbini çıkarttı ve onu kıza götürüyordu ki yolda ayağa bir taşa takılıp düştü. Annesinin kalbi seslenip ona "Oğlum, bir yerini acıttın mı?" diye sordu. Dostum, günah içinde yaşayarak, Rabbin sevgi ve doğruluk ilkesinden uzak yaşayarak Tanrı'nın yüzüne tokat atabilirsiniz. Ona sırtınızı dönebilirsiniz. Ona küfür de edebilirsiniz. Tüm bunlara rağmen Tanrı'yı sizi kurtarmayı istemekten ve size olan sevgisinden alıkoyamazsınız. Rabbi sizi sevmekten alıkoyamıyoruz çünkü o sizin yerinize ölmesi için bir kurtarıcı sağladı ve o kurtarıcı da kendi oğludur. Sunduğu kurtuluşu kabul ederseniz Rab İsa sizi kurtaracaktır. Dostum, her şey şimdi olduğu gibi devam etmeyecek. Günümüzdeki monotonluğu, bütün bu can sıkıntısını biliyorum. Ama hepsinin bir sonu geliyor, bir yargı gelecektir. Sizler ve ben yargıya doğru ilerleyen bir dünyada yaşamaktayız. 2. Petrus 3. bölüm 10. ayette "Ama Rabbin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak. Maddesel öğeler yanarak yok olacak ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecekler." Rabbin günü hırsız gibi gelecek derken bunun Mesih'in egemenliğini kurmak için geldiğinden mi yoksa bin yıllık döneminin sonundan mı bahsettiği hakkında tartışmalar yapılmaktadır. Ben Rabbin gününün büyük sıkıntı dönemiyle açılan, ardından Mesih'in bin yıllık egemenliğinin, sonra iblis tarafından yönetilen kısa bir asilik ve büyük beyaz taht yargısının izleyeceği uzun bir zaman olacağına inanıyorum. Bundan sonra Vahiy kitabında gördüğümüz gibi yeni gök ve yeni yer olacaktır. Rabbin günü gece gelen hırsız gibi gelecek diyor. Bu Paulus'un 1. Selanikliler 5. bölüm 2. ayette kullandığı sözle aynıdır. Rabbin gününün beklenmedik bir şekilde başlayacağını bize bildirir. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacaktır. Burada gürültü için kullanılan Grekçe sözcük rehazadon'dur. Okun atılırken çıkarttığı ses, kanatların çırpılırken çıkarttığı ses, suyun şıkırtısı, bir yılanın tıslaması için kullanılan sözdür. Yıllar önce bombalarla deneyler yaparlarken onları televizyonda izleyip duyabildiğimiz zamanları hatırlarım. Bu sözcük böyle bir gürültüyü tanımlayan bir sözdür ve ben bu sesi tanımlayabilen başka bir sözcük bilmiyorum. Yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek diyor. Gördüğünüz gibi madde bir zamanlar inanıldığı gibi sonsuz değildir. Maddeden kurtulabilirsiniz, yani enerjiye dönüştürebilirsiniz. Elçi Petrus burada maddesel öğelerden, evrenin küçük inşaat bloklarından, Grekçe Stoicheia'dan söz eder. Stoicheion, atomun kesilemeyeceğini ve parçalara ayrılamayacağını öğrendiğimiz için kullandığımız Grekçeden gelen ve kesemeyeceğiniz bir şey anlamına gelen bizim atom sözcüğünden daha iyi bir sözcüktür. Eriyecek ya da yanarak yok olacak Grekçe'de çözmek anlamına gelen en basit fiillerden biri olan Lyo fiilini kullanır. İnsan atomu çözerek harikalar yaratan küçük bir bomba üretebilmiştir. Günümüzde insanlar bu enerjiyi salmaya, serbest bırakmaya çalışıyorlar çünkü sizler ve ben kaynakları tükenmekte olan bir dünyada yaşıyoruz. Tanrı yeryüzünü doldurduğunda içine bol bol petrol ve yiyecek koydu. Büyük bir süpermarket gibidir yeryüzü. İnsanlar gelip yeryüzünü mahvettiler, tükettiler, yeryüzünü kirlettiler ve Tanrı'nın dolaplara ve benzin istasyonuna dolduğu her şeyi de bitirmeye başlıyorlar. Ama küçük atomda çok büyük bir enerji potansiyeli vardır ve Tanrı bir gün dünyayı yok ettiğinde bu çok büyük bir olay olacaktır. Bence tıpkı bir atom bombasının patlaması gibi olacaktır ve yeryüzü o zaman yok olacaktır. Ben her zaman Rabbin küçük atomları ters yüz edeceğini ve bir süre onların diğer tarafını kullanacağını düşünmüşümdür. Rab bunu yaptığında onları bir daha asla çözemeyeceğiz. Yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek. Bu kesinlikle yeryüzünde bulunan büyük miktardaki suyu da içerecektir. Sular yanıp buharlaşıp yok olacaklar. Günümüzde suyun hidrojen ve oksijen olmak üzere iki öğeden oluştuğunu biliyoruz ve bunların her ikisi de yanabilen ve çok patlayıcı olabilen gazlardır. İtfaiyeciler bize belirli türde yangınlara su fışkırttıklarında suyun sadece yangının daha da fazla büyümesine neden olduğunu söyleyebilir. İtfaiyecilerin bu tür yangınları söndürmek için belirli kimyasal maddeleri kullanmaları gerekir. Yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek. Petrus Tanrı'nın gelecekte tıpkı geçmişte olduğu gibi yargılayacağını bizlere söyler. Bu bölümün başında Petrus alaycı kişilerin her şey yaratılışın başlangıcında olduğu gibi duruyor diyeceklerini söylemiştir. Geçmişte büyük bir felaket olduğu gerçeği üzerinde duranlar evrim yanları olduğu halde alaycıların büyük hatası geçmişi bilmemektir. Geçmişte büyük bir felaket oldu ve bu Tanrı'nın yargısıydı. 2. Petrus 3. bölümde kullanılan Rabbin günü deyimi yargıyı da içerecektir. Rabbin günü kutsal kitapta bildik bir terimdir. Bu terimi peygamberler kullandılar ve Rab İsa Mesih de kullandı. İncil yazarlarının birçoğu da Rabbin günü kelimesini kullanmıştır. Bu teknik bir terimdir. Rabbin günü karanlıkta başlar. Eski antlaşma peygamberlerinin söylediği gibi sıkıntıyla başlayacaktır. Büyük bir atom patlamasıyla son bulur. Yeryüzü ateşle yok edilerek yargılanır. Bu iki olay arasında 7 yıllık bir sıkıntı dönemi, Mesih'in egemenliğini kurmak için yeryüzüne gelişi, 1000 yıllık egemenlik, şeytanın kısa bir süre hapisten çıkarılışı ve kendisine katılanların Tanrı'ya karşı isyanı ve şeytanın sonsuza kadar hapsi ve kayıp insanların büyük beyaz taht yargısı bulunmaktadır. Bundan sonra Petrus'un tanımlamakta olduğu yeryüzünün yargılanmasından sonra yeni yer ve yeni göğü görüyoruz. 2. Petrus 3. bölüm 11. ayette her şey böylece yok olacağına göre sizin nasıl kişiler olmanız gerekir diye sorar elçi Petrus. Petrus olup bitenleri ve gelecekte olup bitecekleri göz önünde bulundurarak sizin ve benim başkalarını eleştirerek bir kenarda durup hiçbir şey yapmayanlardan olmamamızı söyler. Hristiyanlar başkalarını eleştirmeyi kolayca başarırlar ama kesin konuşmak gerekirse siz bugün Tanrı sözünü başkalarına bildirmek için ne yapıyorsunuz? Günümüzde her Hristiyan, her kilise ve her vaiz için önemli soru budur. Kilisede oturan herkesin kendisine ben burada vaizi yargılamak için oturmuyorum. Ben burada Tanrı sözünü bildirmek, olumlu bir şey yapmak için bulunuyorum. Önemli olan ben bunu gerçekleştirmek için ne yapıyorum sorusunu kendisine sormasıdır. 2. Petrus 3. bölüm 12. ayette Tanrı'nın gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı, Tanrı yolunu izlemelisiniz. O gün gökler yanarak yok olacak. Maddesel öğeler şiddetli ateşle eriyip gidecekler. Tanrı'nın gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak diyor. Petrus, diasporaya, başka ülkelere dağılan Yahudilere yazmakta ve Tanrı'nın gününün gelmekte olduğunu söylemektedir. Gökler yanarak yok olacak der. Şimdiki göklerin yok olmasından sonra Vahiy 21. bölüm. 1. ayette gördüğümüz üzere sonsuzluk olan Tanrı'nın günü gelecektir. O gün gökler yanarak yok olacak. Maddesel öğeler şiddetli ateşle eriyip gidecek. Bu sözler Celileli balıkçının ağzından çıkan çok değerli bildirilerden birisidir. Ben Petrus'un suyun balık tuttuğu, denizin yanacağı gibi bir düşünceyi kendi kendine uydurduğunu düşünemem. Ama öğeler adına atom dediklerimiz evrenin inşa blokları kesinlikle eriyeceklerdir. Ancak Petrus bu kez erimek sözcüğü için 10. ayette kullandığından farklı bir Grekçe sözcük kullanmaktadır. Bu sözcük yok olmak, doğanın yok olması anlamına gelen tekomai sözcüğüdür ki bu bir atom bombası patladığında radyoaktivitenin etkilerini öneren bir sözcüktür. Elçi Petrus şimdi gelecekteki şeylere, gelecekteki dünyaya bakacaktır. Yeryüzünün yok olacağı Tanrı'nın yeryüzüyle olan işinin bittiği anlamına gelmez. Yeryüzü geçmişte yargılandığı gibi gelecekte de yargılanacaktır ama yeryüzü var olmaya devam edecektir. 2. Petrus 3. bölüm 13. ayette ama biz Tanrı'nın vaadi uyarınca doğruluğun barınacağı yeni gökleri, yeni yeryüzünü bekliyoruz der. Bugün dünyada doğruluk barınamamaktadır. Doğruluk bu dünyada kendini rahat hissetmez. Dünyanın değişik başkentlerinde kendini rahat hissetmemektedir. Sizin oturduğunuz yerde kendini rahat hissetmeyecektir ama doğruluk yeni yer ve yeni gökte barınacaktır. Shakespeare, Hamlet adlı eserinde kendi zamanının dünyasını kötü olarak tanımlamıştır. Bazı şairler çok süslü bir dille konuşup güzel konuşma açısından oldukça çıtayı yükseltmişlerdir ama bence durumu yanlış yorumlamışlardır. Örneğin, Browning adlı şair Pippa Passes'te şöyle yazar. Tarla kuşu uçuyor, salyangoz dikeninin üzerinde, Tanrı cennette dünyadaki her şey yolunda. Tarla kuşu uçuyor, salyangoz dikeninin üzerinde. Aslında bir bahçede görebileceğimiz bir olay. Tanrı cennette ama günümüzdeki dünyadaki her şey yolunda değil. Gelecek olan bir başka dünya, yeni bir yer ve yeni gök olduğu için seviniyorum. İnanıyorum ki harika olacak. Her zaman eski arabamı yeni bir arabayla takas etmeyi sevdim. Tanrı yeni model bir yeryüzü verecek ve bu olduğunda ben mutlu olacağım. Bu harika bir yeryüzü olacak çünkü doğrulukla nitelendirilecektir ve doğruluğun gerçekten içinde barınacağı bir yeryüzü olacaktır. 2. Petrus 3. bölüm 14. ayete geldiğimizde inanlılara öğütleri görürüz. Şöyle yazar, bunun için sevgili kardeşlerim, madem ki bunları bekliyorsunuz, Tanrı'nın önünde lekesiz, kusursuz ve barış içinde olmaya gayret edin. Yani yeryüzünün ve yeryüzünde yapılmış olan her şeyin yanacağını bildiğimizden burada ve şimdi yaşanacak Tanrı yolundaki hayatın ne kadar önemli olduğunu anlamalıyız. Yeryüzünde Tanrı için ayrılmış kutsal bir yaşam sürmemiz gerekir. Dostum bugün yeryüzünde gerçekten değerli olan ne var? Hedefleriniz nedir? Siz değerli bir hedefe doğru ilerleyen, verimli bir Hristiyan yaşamı yaşıyor musunuz? Böyle olmak değerlidir. Birisi, aileme iyi bakmak, çocuklarıma iyi bir eğitim vermek istiyorum derse bu da değerlidir. Bu şeyler değerli olduğu halde gerçekten hayatınızın hedefi nedir? Tanrı için yaşamak mı hedefiniz? Eğer Tanrı için yaşarsanız ben bütün bu ikincil konuların kendi başlarına hallolacağına inanıyorum. 2. Petrus 3. bölüm 15. ayette sevgili kardeşlerimiz Pavlus'un da kendisine verilen bilgelik de size yazdığı gibi Rabbimizin sabrını kurtuluş fırsatı sayın der. Rabbimizin sabrı kurtuluştur. Yani Rabbimizin yargıyla dönüşünü ertelemekteki sabrı insanların kurtulmaları için bir fırsat sağlayacaktır. Bizim sabırlı bekleyişimiz dünyanın şimdiki durumuna akılsal bir uyarlamadır. Tanrı cennettedir. Dünyada her şey doğru gitmemektedir ama Tanrı onları bir gün doğru yapacaktır. İncil'in mesajı budur ve Elçi Petrus bizlere yine Elçi Paulus'un da bunu yazdığını hatırlatır. 2. Petrus 3. bölüm 16. ayette Paulus bütün mektuplarında bu konulardan böyle söz eder. Mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki bilgisiz ve kararsız kişiler öbür kutsal yazıları olduğu gibi bunları da çarpıtarak kendi yıkımlarını hazırlıyorlar der. Elçi Petrus, Paulus'un yazdıklarının kutsal yazılar olduğunun altını çizer ve Paulus'un gerçeği derinlemesine bir şekilde yazdığında söyler. Paulus kesinlikle bunu yaptı ve benim düşünceme göre Elçi Petrus da bu mektubunda aynı şeyi çok iyi bir şekilde yapmıştır. 2. Petrus 3. bölüm 17. ayette bu nedenle sevgili kardeşlerim ilke tanımayan kişilerin aldatmasıyla sürüklenip kararlılığınızdan sapmamak için bunları önceden bilerek sakının der. Bilmemiz gereken bir şey var dostum. Tanrı sözünü öğrenmeyerek tembel bir Hristiyan olmayın. Bir haftada yapabileceğiniz bir program, hayatınızı değiştirip hayatınızda devrim yaratacak bir program, kolay kestirme bir yol yoktur. Sadece ikide bir kullandığımız birkaç ayeti bilmekle tatmin olmayıp Tanrı sözünü ciddi bir şekilde etüt etmemiz gerekir. Elçi Petrus bu nedenle sevgili kardeşlerim ilke tanımayan kişilerin aldatmasıyla sürüklenip kararlılığınızdan sapmamak için bunları önceden bilerek sakının der. Dostum eğer kutsal kitabı iyice biliyorsanız ve onu hayatınıza uyarlıyorsanız sağlam bir Hristiyan yaşamı yaşayacaksınız. Bu mektubun başında Elçi Petrus'un sık kullandığı sözcüğün bilgi olduğunu gördük. Bu mektubun özeti bu son ayetin buyruğunda dile getirilmektedir. 2. Petrus 3. bölüm 18. ayet. Öte yandan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve onu tanımakta ilerleyin. Şimdi ve sonsuza dek ona yücelik olsun. Amin. Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve onu tanımakta ilerleyin. Yani gerçek bilgi, agnostiklerin iddia ettikleri gibi bir form ya da bir formül, bir ayin ya da bir tören içeren gizli bir bilgi değildir. Gizli bir düzen ya da bir parola da değildir. İsa Mesih'i Tanrı sözünde insanlara bildirdiği üzere tanımaktır. Yaşamın ve Hristiyan yaşamının sırrı Yuhanna 17. bölüm 3. ayette de söylediği gibi işte budur. Elçi Petrus'un Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih ismini nasıl kullandığına da dikkatinizi çekmek isterim. Rab İsa bu kaba ihtiyar balıkçı için çok değerli bir hal almıştı. Elçi Petrus Mesih'e Rab olarak itaat etti. Onu kurtarıcı olarak sevdi, ona en üstün insan olarak hayranlık duydu. Ona yüce mesedilmiş Tanrı oğlu Mesih olarak aynı zamanda tapındı. Elçi Petrus'un son sözleri şimdi ve sonsuza dek ona yücelik olsun amindir. Dostum keşke bizler İsa Mesih'i daha iyi tanıyabilsek. Birisi bunu şu şekilde bir şiirde dile getiriyor. Diyor ki, kekeleriz tükürüklerimizi saçarak konuşuruz, kızarız ve ani hamleler yaparız. Mırıldanırız ve homurdanırız, duygularımız incinir. Durumları, olayları anlayamayız. Görüş alanımız kararır. Halbuki ihtiyacımız olan tek şey onunla bir andır. Bizler onu tanımakta ancak sözünde bildirdiği şekliyle onunla vakit geçirdikçe ilerleriz.